Ayrım 16.
Bu yeni ilaca cevap verebilirse göğsünde sıkabileceği, öpüp koklayabileceği, kollarında yutabileceği bir minik bebeği olacaktı yakında. Güzel bir düş görmek gibiydi bunu düşünmek. Paris, 1950-1951. Freya ve Kılıç Ali Paris'te buluştular. Plaza Athena'ya yerleşip küçük bir bride aramaya başladılar. Savaş sonrasında kiralık ev bulma imkan yoktu. Evlerin çoğuna Amerikalılar yerleşmişti. Otelde bir anlaşma yapalım, bize sürekli bir oda ayırsın dedi Kılıç Ali. Çok pahalı olmaz mı? Önce bir üç ay için anlaşırız, sonra gerekiyorsa uzatırız. Devamlı müşterisi olacağımız için bir indirim yapmalarını isteyeceğim. Kılıç Ali İstanbul İş Bankası'nda idare meclis üyeliği yaptığı için karısının yanında sürekli kalamayacak, ancak sık sık gidip gelecekti. Freya tedavisine başlamadan önce Profesör Gabriel'in tavsiye ettiği ünlü seramikçi Serre'yi aradı. Serre uzun yıllar hocalık yaptıktan sonra emekli olmuştu ve Sevr'de oturuyordu. Önce ona bir mektup yazdı, sonra hiç üşenmedi, bir trene atladı, Sevr'e gitti. Paris'te seramik okuluna kaydolabilmem için bana yardımcı olur musunuz diye sordu. Serre Freya'yı atölyesine götürdü. Orada şevkle ellerini çamura daldırışını, küçük kuşlar, vazolar, fincanlar yapışını seyretti. Okula gitmeniz hiç gerek yok kızım dedi. Siz okulun vereceği formasyon zaten var. Boşuna vakit kaybetmeyin. Hemen bir atölyeye girerek çalışmaya başlayın. Bir atölyeye girdiğim zaman oranın tarzına uymak zorundayım. Oysa ben hiçbir atölyenin tesiri altında kalmak istemiyorum. Sadece işin tekniğini öğrenmek istiyorum efendim. Benim iki eski öğrencimin çalıştırdığı bir atölye var. Sanat bilgileri yok. Sadece ticari seramikler yapıyorlar. İşin tekniğini en iyi orada öğrenirsiniz. Size hemen adresini yazayım dedi Serre. Freya seyirden bulutların üstünde döndü. Kılıç Ali'ye bir atölye bulduğunun müjdesini verdi. Paris'in şehir haritasını açıp baktı kocası. Bordet Havaalanı'na giden yolun üzerinde cehennemin dibinde bir yerdi. Freya, sen buraya seramik yapmaya mı geldin, tedavi olmaya mı diye sordu. Seramik yapmak benim tedavimin bir parçası Kılıç. Nasıl gidip geleceksin oraya kadar? Her gün gidiş geliş taksi dünyanın parası tutar. Taksiye binmeyeceğim ki dedi Freya. Metro ile gidip geleceğim. Kızım sen aklını mı kaçırdın? Metro düşürüp hastalanacaksın. Ben zaten hastayım. Daha fena mı? Beni anlamaya çalış. Eğer kurtuluşum yoksa çok istediğim bir şeyi yaparak öleceğim. Önce kurtulsan da sonra yapsan o çok istediğin şeyi. Kurtuluşum biraz ona bağlı. Biliyorsun insanlar mutlu değiller, iyileşmeleri de mümkün olamıyor. Senin mutluluğun bir avuç çamura kaldı öyle mi Freya? Dedi Kılıç Ali gücenmişti. Ailede aklı başında bir sen vardı, sana doldu olanlar. Kılıç Ali meclis idari üyeliklerinden birinin genel kurulu için İstanbul'a döndü. Freya Doktor Tibaus ile streptomisin tedavisine ve yeni atölyesinde çalışmalarına başladı. Tedavi için doktoruna 15 günde bir, seramik için atölyeye her gün gidiyordu. Her azının sabahı saat 8.30'da kar yağmur demeden metroya biniyor, son istasyonda iniyor, durakta otobüsünü bekliyor, otobüsle sabah trafiğinde bazen bir saate yaklaşan bir yolculuktan sonra inip 10-15 dakikada yol yürüyordu. Yolda yürürken soruyordu kendine, tüm bunlara değiyor mu? Atölyenin kapısından girer girmez burnuna pişmiş toprak kokusu çarpınca veriyordu yanıtı, değiyor. Toprağa su verip çamur yapıyordu. Çamuru yoğururken, çamura biçim verirken sadece kafası değil bedeni de giriyordu işin içine. Freya'nın elleri, aklı, ruhu ve yüreği aynı anda, aynı ritim içinde çamurla birleşiyordu. Panolarımın üstüne doğduğu büyüdüğü toprakların labirentlerinden gelen birikimi yansıyordu. Mevlevi dervişleri, Türk işlemelerinden esintiler, kilimlerin geometrik şekilleri, adeta yıllardır şuur altında biriktirdiği her şeyi farkına bile varamadan dışa vuruyordu. Evet, değiyordu bitmez tükenmez yollara düşmeye. Toprağın rengini vermeyi öğreniyordu, toprağın kıvamını tutturmayı da, değiyordu, değiyordu. Sonra doktoruna gidiyordu iğnelerini olmaya, ilaçlarını içmeye. Sonra yine ağır işçi gibi çalışıyor, çalışıyordu. Tükendiği anda kendini tiyatrolara, konserlere, sinemalara atıyordu. Birkaç gün istirahat ediyordu. Enerjisini toplayınca yeni baştan yollar, su, toprak ve çamur. Bazı akşamlar yorgunluktan uyuyamıyordu. Çoğu kez bileklerinden dirseklerine kadar tutulmuş oluyordu kolları. Bir gün metroda atölyeye giderken tam karşısında duran adama baktı hayretle. Acaba deli miydi zavallıcık? Akvaryumdaki balık gibi sürekli ağzını açıp kapıyordu ses çıkarmadan. Benimle dalga geçiyor diye düşündü, kaçırdı gözlerini. Biraz sonra yanındaki kadına takıldı gözü. O da aynı adam gibi sessiz bir şeyler söylemekteydi. Garibine gitti. Dönüp kadına bir şey sordu. Yanıtlıyordu kadın ama sesi yoktu. Metroda kimsenin sesi yoktu. Bir kabus gördüğünü düşündü. Sesi olmayan insanlarla tıkış tıkış bir vagona bindirilmiş hızla gidiyordu yer altında. Birden uyandı. Aman tanrım, duymuyorum. Hiçbir şey duymuyorum. Metrodan iner inmez istasyondaki telefona koştu. Cebinde bozuk para ararken hatırladı Sarı olduğunu. Doktorun yanıtını duyamayacaktı. Hemen bir taksiye atladı, kliniğin adresini verdi. Madam Kılıç, size nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu ilaç hastalığınıza çok iyi geldi ama yan tesiri umduğumdan daha ağır oldu dedi doktoru. Süreyya doktorun dudaklarını okumaya çalıştı. Doktor bir kağıda söylediklerini yazdı. Dozu düşüreceğim. Kısa bir zaman sonra yine duyacaksınız. Evde istirahat edin. Birkaç gün atölyeye gitmeyin. Hafta sonuna doğru yine duymaya başlarsınız. Çok yoruyorsunuz kendinizi. Siz verenli kalmak ve seramik yapmak arasında bir karara varmalısınız. Cumartesi akşamı benimle yemek yer misiniz? Süreyya şaşırdı. Karşısındaki adama baktı. 40 yaşlarında görünüyordu. Elleri, tırnakları, beyaz gömleği tertemizdi. Şakakları ağırmış ve ona çok yakışmıştı. Neden olmasın? Evet dedi. Eğer duymaya başladımsa yemeğe çıkarız. Sizi bir kaz kişinin bildiği çok güzel bir taverneye götüreceğim. Süreyya duymadı. Teşekkür edip kalktı. Oteline geldi. Yatağına uzandı ve düşündü. Sağır olarak yaşamaktansa ölmek daha iyiydi. 4 gün sonra bir kararı daha vardı. Seramik yapmak için verenli kalmaya razıydı. Süreyya ve Doktor Tibaux masalardaki mumların aydınlattığı boş salonda karşılıklı oturuyorlardı. Doktor doğunun gizemini taşıyan bu güzel kadın hakkında çok şey öğrenmek istiyordu. Neden ölüme meydan okuyordu böyle? Çok mu mutsuzdu? Neden kocası çok yaşlıydı? Nasıl bir Fransızdan bile iyi konuşuyordu bu dili? Kendinizi belirli kalıplara hapsetmişsiniz dostum dedi Süreyya. Güzel kadınların kocaları yakışıklı ve genç olmalıdır. Hastalanlar köşelerine çekilip ölümü beklemelidir. Türkler sadece Türkçe konuşmalıdır. Bütün bunlar insanların kendi kendilerine uydurup kendilerine uymaya mecbur ettikleri aptalca kurallar. O saat hiçbir kurala uymuyor. Çağal çağal akıp gidiyor dört bir yanımızdan. Yaşlı erkekler de sevilebilir, hastalar da ağır işçi gibi çalışabilir. Bazen mecburiyetten, bazen de benimki gibi sırf istekten. Ve Türkiye'de Fransızca bir Fransız kadar iyi konuşabilen onlarca insan vardır. Fransa kültürün, sanatın ve bilimin beşiğidir. Acaba burada Türkçeyi iyi konuşan bir Fransız bulunur mu? Doktor Tibaux şaşkındı. Karşısında bir derya duruyordu. Müzikten, edebiyattan, tarihten konuşan kültürlü, görgülü ve sivri dille dünya güzeli bir esmer derya. Bir doktor olarak bütün hastalarımla ilgilenirim ve onları severim madam dedi. Ama size olan ilgimi itiraf etmeliyim ki doktor hasta ilişkisini aşıyor. Hayatımda ilk defa bir hastama aşık oluyorum. Size adınız hitap edebilir miyim? Doktor Tibaux. Roger, lütfen. Roger, oldukça zor günler yaşıyorum dedi Freya. Bana adımla hitap edin ama hayatımı daha fazla karıştırıp zorlaştırmayın. Şu dönemde tek ihtiyacım olan şey huzur. Oteline dönüp yatağına uzandığında yarın ne pahasına olursa olsun atölyeme mutlaka gitmeliyim diye düşündü. Gitmeli, tüm benliğimle çamura dönmeli ve tehlikeli eğilimlerden arınmalıyım. Çok uzun bir süredir yalnızdı. Hala çok gençti ve Roger çok yakışıklıydı çünkü. Streptomisinin yavaş yavaş kesilmesiyle kulakları açıldı. Şimdi baş dönmeleri vardı sadece ve klasik tedavisi devam ediyordu. Doktor Tibaux ile iki dost olmuşlardı. Freya'nın ona aşık arkadaşlarının sayısı kabarıyordu. Kısmetimin bu kadar açık olduğu bir dönemde keşke varam olmasaydım diye düşünüyordu ara sıra. Yine çılgın bir tempoyla çalışmaya başlamıştı. Ha babam bir şeyler üretiyordu. Bir taraftan da yaptıklarından memnun değildi. Bir farz edinmeliyim, bir şeyden başlamalıyım diyordu kendi kendine. Mutlaka bir şeyden başlamalıyım ama nereden? Eski kumaş desenlerinden başlamaya karar verdi. Eski Osmanlı kumaşlarının desenlerini ve hat yazılarını stilize edip seramiğe uygulayabilirdi. Yeni bir şekle çalışmaya başladı. Bu arada bir stil oyu ve bir blok kağıdı çantasından eksik etmiyor. Nerede hoşuna giden bir şey görse hemen çizmeye başlıyordu. Fahri Nusra ona Çin'in mürekkebi ya da stil öyle çabucak çizmeyi öğren demişti. Leysin'de ders aldığı Polonyalı kadından öğrenmişti çabuk çizmeyi Allah'tan. Çizdiği desenlerin bir kısmını mesela ağaçları, seramik karoların üzerine uygulamaya başladı. Sonbaharda Fahri Nusra Paris'e geldi. Onu tanıdığı ünlü sanatçılara ve galeri sahiplerine tanıştırdı. Bir de aklını fena halde karıştıracak bir soru sordu. Yığınla yapıt üretmişsin. Neden bunları sergilemiyorsun? Bu soru kafasında bir çığlığa dönüşmeye başladı ve önlenemez bir istek haline geldi. Sergi açma isteğini içinde saklıyordu, dışa vurmaya cesareti yoktu. Bir gün Fahri Nusra ile Paris'te birlikte gittikleri bir sergide Charles Esten'e rastladılar. Fahri Nusra'nın Paris'te yaşayan pek çok sanatçı ve sanat eleştirmeniyle yakın dostlukları vardı. Bu çok ünlü eleştirmene yeğenini tanıştırdı. Sergiden çıktıktan sonra bir grup oluşturarak yemeğe çıktılar. Süreyya yemekte cesaretini toplayabilmek için yeteri kadar şarap içtikten sonra yanında oturan Esten'i bir gün uğrayıp yaptıklarını görmek ister miydiniz diye sordu. Son derece memnun olurum dedi adam. Siz de teyzeniz gibi yetenekli misiniz bakalım. Ben daha çok seramik üzerine çalışıyorum. Olsun, gelip görmek isterim. Prenses Zeydir'e bir gün kararlaştıralım. Haftaya çarşambaya ne dersiniz? Freya kulaklarına inanamıyordu. Koskoca Charles Essien gelip yapıtlarını görecekti. Haftaya çarşambanın kliniğe gideceği dün olduğu bile çıkmıştı aklından. Şu anda ciğerini düşünecek hali yoktu. Bekliyorum, bekliyorum, mutlaka gelin dedi. Heyecandan ölmek üzereydi. Acaba seramiklerini görünce ne söyleyecekti? Fahrin ise eğer beğenmez hiçbir şey söylemez, susar. Bilirim huyunu demişti. Susacak mıydı? Seramikten vazgeçin, resimle devam edin mi diyecekti. Bu kadar değişik yapıtları vardı ki bir stil edinememişti henüz. Sahibine karar vermek için Essien'in yol göstermesini bekliyoruz. İple çektiği çarşamba günü nihayet geldiğinde dudaklarının ucunda ağızlığı, tüm yapıtlarını teker teker inceleyen Essien'in yanında durdu, ağzından çıkacak fetvayı bekledi. Ağzınıza sigara takmayı unutmuşsunuz dedi Essien. Unutmadım, bana sigara yasak. Ağzlık niye ağzınızda? Sigarayı bıraktığımdan beri ilk kez bugün nedense bir sigaraya çılgınca ihtiyaç duydum. Neden acaba dedi Essien ve hemen ekledi. Siz bunları sergilesenize. Rüya bile tutulmuş gibi kaldı. Sergilemek mi diye sordu korka korka. Elbette. Hepsini mi? Evet. Ama bunların içinde yok yok. Bir bütün oluşturmuyorlar. Belki bir iki tanesini çıkartabilirsiniz. Adam gittikten sonra Freya başını ellerinin arasına alıp saatlerce oturdu, düşünüyordu. Eğer bir sergi açacaksa baştan başlayacaktı, tarzını tamamen değiştirecekti. Kocaman panoların üzerinde soyuta gidecekti. Çıkış yolu yine kendi ülkesinin esintileri, motifleri ve renkleri olacaktı. Kocaman tablolar yapacaktı seramikle. Boya yerine çamuru kullanacaktı panolarının üzerinde, toprak ile suyu. Derece bir tempo ile yeniden çalışmaya başladı. Yemek yemeyi, ilaçlarını almayı, verdiği tüm randevuları, hatta zaman zaman uyumayı bile unutarak. Böyle giderse hastalığın tüm şiddetiyle geri tepecek. Biraz soluk al, dinlen diyordu T-Box. Bu benim ilacım Roger. Benim gıdam bu diye yanıtlıyordu Freya ve klinikten çıkar çıkmaz görünmemiş bir oburlukla saldırıyordu çamura. Ruhunu, yüreğini, tüm enerjisini katarak çalışıyordu. O kadar ki oteline dönüp her tarafı sızlayarak yatağına yattığında uykusunda bile çalışıyordu. Bir gün Essien'e telefon etme cesaretini buldu. Yeni bir tarz deniyorum, fikrinizi almak isterdim dedi. İki gün sonra geldi Essien. Yanında uzun boylu, çok hoş bir adam vardı. Sizi tanıştırayım dedi. Bu bey Jacques Lassen. Herhalde duymuşsunuzdur adını Freya. Duymaz olur muyum? Elbette duydum. Paris'in en ünlü sanat eleştirmenlerinden biri daha karşısında duruyordu. Bunu fark etmek için ne yapmıştı acaba? Lassen ve Essien yaptığı işlere baktılar. Sonra Essien devam dedi. Freya çok iyi gidiyor. Sakın vazgeçmeyin. Müthiş bir sergi olacak bu. Onlar çıkıp gittikten sonra bir müddet çalışamadı Freya. Mutluluktan nutku tutulmuştu. Akşama otele geldiğinde o günkü şansını kutlamak için bir şişe şampanya ısmarladı odasını. Birkaç arkadaşını çağırmaya niyetliydi. Tam telefona doğru yürüyordu ki telefon çaldı. Ben Jack dedi telefondaki kalın erkek sesi. Sizin de yapıtlarınız kadar ilginç olduğunuzu seziyorum. Benimle bir içki içer misiniz? Hangi Jack diye sordu Freya. Bugün Essien ile birlikte işlerinizi görmeye gelen Jack. Jack Lassen. Niye şaşırdınız? Şaşırdım. Evet şaşırdım, beklemiyordum. Bu Türklere özgü bir alçak gönüllülük mü madem? Fransa'da bir kadın sizin kadar hoş ise eğer arandığı zaman hiç şaşırmaz. Otele gelin, ben bir şampanya ısmarlamıştım. Barda buluşalım, birlikte içelim dedi Freya. Bir şey mi kutluyorsunuz diye sordu Lassen. Freya bugünü diyemedi. Özel bir nedeni var ama bana katılabilirsiniz demekle yetindi. Jacques Lassen hem sanatına hem de kişiliğine hayran olduğu Freya'ya sergisini açabilmesi için elinden gelen yardımı yaptı. Freya çılgın temposunda çalışmalarını sürdürürken Lassen onun yapıtlarını sergileyebileceği en uygun galeriyi arıyordu. Sonunda akademinin giriş kapısının hemen yanındaki MAI galerisiyle anlaştı. Bütün akademi öğrencilerinin ve hocalarının dolayısıyla sanat dünyasının yolunun üstünde bir galeri. Freya'nın inanılmaz güzellikteki rüyası devam ediyordu. Sergi 1951 Haziran'ının ilk haftasına programlandı. Jacques Lassen, Paris'in sanat dünyasıyla iş çevresinin listesini üstlenirken Freya İstanbul'dan birçok tanıdığını davet etti. Dönemin tanınmış Türk ressamlarından biri olan Lassen, serginin düzenlenmesine yardımcı olmak üzere açılıştan bir hafta daha önce geldi Paris'e. Sergide Freya'nın ilk dönem Paris seramikleri de vardı. Sergi açma fikrinden sonra yaptığı işleri de. Hat sanatından, işlemelerden, mevlevi dervişlerinden izler taşıyan panolara günlük hayattan esintilerini katmıştı. Eserlerinin tümü karoydu, hiçbir form yoktu. Karoların üstüne çamur ve soyut resimler yapmış gibiydi. Ayrıca litografileri de sergileniyordu aynı sergide. Freya siyah bir kuğu gibi konukların arasında süzülüp dururken birden gözüne uzun saplı konca güllerden oluşan bir buket çarptı. Kendi koncalar, yok olamaz. Seni bu en önemli gününde yalnız bırakacağımı mı sandın Freya dedi Şevki Bey. Bilmeliydim. Geleceğinizi bilmeliydim Şevki. Bu gece Maksim'de yer ayırttım. Akşam yemeği için. Süreyya'nın gülümsemesi dudaklarında dondu. Bu akşam bütün sanatçılar hep birlikte serginin büyük başarısını kutlamaya Lip'e gideceklerdi. Bizim de gelin sizde dedi. Yok, bu gece sen git başarını kutla. Ben seni yarın çıkarırım. Baş başa bir yemek yeriz. Sana anlatacaklarım var. Yarın otele uğrayın dedi Süreyya. Şeytan sizi görünce çok sevinecektir. Etrafları o kadar kalabalıktı ki gürültüden birbirlerini zor duyuyorlardı. Sürekli flaşlar patlıyor, gazeteciler sorular soruyorlar. Birileri Freya'yı ya tanımak ya tebrik etmek istiyordu. Bir akşamüstü bir saatin içinde yıldız olmuştu Freya. Ertesi sabah gazeteleri aldı ve hakkında çıkan yazıları okudu. Freya'nın bu Türk sanatçının sergisi Doğu ile Batı kültürünün bir sentezidir diyordu bir sanat eleştirmeni. Bu kadına dikkat edin, takip edilmesi gereken bir sanatçı diyordu bir başkası. Freya o sergide bir değişim yaşamıştı. O artık bir seramikçiydi. 3. Bölüm. Toprak ve su, ateş ve sır. Kuşlar Freya'nın özgür ruhunu, ağaçlar dengeli yalnızlığını, figürleri ise her zaman inandığı insanca değerleri yansıtmaktadır. Can Değer Furtun. Yeni Hayat. 1951. Çok büyük bir başarıya imza attın Freya dedi Şevki Bey. Fransa'da eleştirmenlerden böylesine övgüler alabilmiş olmak her Türkiye nasip olmuyor. Onlara başka bir ülkenin sanatından izler görmek ilginç geldi dedi Freya. Çevren sana hayran insanlarla dolu. Sende pek az insanda olan özel bir nasıl desem bir karizma var. Dikkat ettim etrafındaki bütün erkekleri büyülemişsin. Onlar benim dostlarım Şevki. Dostlarımın çoğu sana aşık. Kıskandınız mı? Endişelendim. Benden çok daha genç ve yakışıklı olan bu adamların bana ayırdığın vakitten çalmalarından korkuyorum. Mesela şu eleştirmen ne dedi? Jack mı? Adı Jack mı uzun boylu adamın? Tüm sergi boyunca gözünü senden ayırmadı ve peşini bırakmadı. Bu sergiyi onun yardımları olmadan gerçekleştiremezdim. Papucum bana atılıyor öyle mi? Şevki, benim hayatımda sizin yerinizi kimse tutamaz. Biliyorsun günlerimde hep dostum sizdiniz. Beni hiç yalnız bırakmadınız. Verem zor bir hastalıktır. Kimse yanınıza yaklaşmak istemez. Benimle aynı kaderi paylaşanlarla bindiğim gemide çevremdeki kalabalığa rağmen tek başına bir yolculuğa çıkmış gibiydim. Dilimi konuşmayan bir genç kadın, hiçbir ortak noktam olmayan faşist kılıklı bir adam, Türkiye'nin haritada bile yerini bilmeyen bir genç. Bütün bu bana çok uzak insanların arasında yaşarken tek dostum siz oldunuz aylar boyunca. Benim dünyaya açılan penceremdiniz. Geleceğiniz benimle sohbet edeceğiniz saatleri iple çekerdim. Freya sustu. Duygularını belli etmekten hiç hoşlanmazdı. Oysa boğazına bir yumru oturmuştu konuşurken. Elini uzatıp Şevki Bey'in masasının üstünde duran elini tutup sıktı. Evet hayranlarım var. Sizden daha gençler, yakışıklılar. Ama onların hiçbiri sizin yerinizi dolduramaz. Siz benim has dostumsunuz. Doğrudur. Seramiye ilk adımımı Fahri Nisa teyzemin ve Aliye'nin sayesinde attım. Ama bu başarımın arkasında sizin de desteğiniz, bana yolladığınız kitaplar, hastane odasına kadar getirdiğiniz çamur var. Baksanıza, bugün de en büyük sevincimi sizinle paylaşıyorum. Minik yeğenimin doğumunu birlikte kutluyoruz. Doğru Freya dedi Şevki Bey. Zahra'nın doğumu çifte sevinç oldu senin için. Biliyor musunuz? Serginin başarısına mı, Zahra'ya mı daha çok sevindin diye sorsanız size cevap veremem. Bu çocuğu o kadar büyük bir heyecanla bekliyordum ki 9 aydan beri sanki doğuracak olan benmişim gibi tuhaf bir duygu içindeydim. Annemize nihayet yeni bir hayat geldi. Annemin ve babamın adına da çok seviniyorum. Canlarından bezmiş gibiydiler. Her ikisini de yaşama bağlayacak bu bebek. Yemek boyunca Freya sürekli yeğeninden söz etti. Bana benziyormuş öyle dediler. Annem seni yeniden kucağına alıyor gibi oldum Freya diye yazıyor. Benim bütün mücevherlerim çalınmıştı ya adadaki evden. Tek bir broşum kalmıştı Rus işi. Onu gardıropta terlerimin yakasında unuttuğum için sadece kurtulabildiydi hırsızdan. O broşu Sarı'ya yollamak istiyorum. Halasının anneanne yadigarı, yegane mücevheri onun olsun da onu ne çok sevdiğini bilsin. İstanbul'a gidecek günü duyarsanız bana haber verin olur mu? Şevki Bey yemek boyunca Freya'nın kuş gibi cıvıldamasını dinledi. Yemeğin sonuna doğru, Freya, sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Biliyorsun, İstanbul'a gidip bir süre orada kalmam icap etti dedi düşünceli bir ifadeyle. Ailenizi görmeye gittiniz. Aslında ailemi görmeye değil, ailemle konuşmaya gittim. İrkildi Freya. İşler istediğim gibi gitmedi. Hayrola, bir aksilik mi var? Emine Hanım'ı boşanmaya razı edemedim. Boşanmak istediğinizi bilmiyordum dedi Freya. Elbette istiyordum. Beraberliğimizi saygın bir hale getirmek istiyordum. Freya dondu kaldı. Şevki Bey'le evlenmek aklının ucundan bile geçmemişti. Onu kendine hayran bir dost olarak düşünmüştü hep. Şevki Bey, ben de evliyim. Benim eşimle olan düzenim kabul edilebilir. Her ikimiz de yaşımızı almış insanlarız. Ama sen genç bir kadınsın Freya. Kocan neden yanında değil?
Çünkü onun İstanbul'da bulunması gerekiyor. Tedavimin masraflarını karşılamak kolay değil. Yanımda olmadığı için onu suçlayamam.
Sıkıntılarınıza ben yardımcı olabilirdim. Kılıç Ali'nin böyle bir yardımı kabul edebileceğini nasıl düşünebiliyorsunuz?
Yanıtlamadı Şevki Bey. Onda bu işler ne bilirsiniz?
İstiklal mahkemelerinin çok kimseye antipatik geldiğini öğrendim artık. Ama kocam onuna düşkündür.
Senin kucağını vermek istemedim Süreyya. Sadece seni korumak ve mutlu etmek istiyorum.
Boşuna bilseydim tamamen korumam altında olurdun. Hepsi bu.
Teşekkür ederim. Dostluğunuz beni yeterince mutlu ediyor Şevki.
Gerçekten mutlu musun Süreyya?
Yalnızlık çekmiyor musun?
Paris'in dışına çıkmak, seyahat etmek istemez miydin? Mesela Amerika'ya gitmek ya da İstanbul'a dönmek.
Hayır, olduğum yerde iyiyim.
Gerçekleşmesini istediğin bir arzun yok mu?
Mutlaka vardır.
Dünyada en çok istediğin nedir? Çalınan mücevherleri yerine koymak olabilir mi mesela?
Hayır, mücevherler umurumda değil.
Peki ne isterdin?
Hiç duralamadan yanıtladı Freya.
Kendime ait bir seramik fırını ve bu fırının içine yerleştirebileceğim bir stüdyo.
Gerçekten istediğin bu mu?
Tek istediğim bu.
Bir hafta sonra Şevki Bey Süreyya'yı bir sürpriz olduğunu söyleyerek taksi otelinden aldı ve bir Golf'e götürdü.
Taksi der sokakların birinde durdu.
Şevki Bey taksinin parasını ödedi. Cebinden çıkardığı anahtarla kapıyı açtı. Koridorun sonuna yürüyüp bir iki basamak indiler.
Bana otelden çıkıp bu daireye yerleştiğinizi söylemeyin sakın dedi Süreyya.
Açılan kapıdan girdi. Hale açılan alt eşya ile döşeli iki odayı şaşkın gözlerle dolaştı.
Mutfakta bir seramik fırını vardı.
Nasıl? Beğendin mi diye sordu Şevki Bey.
Nedir bu?
Bu dünyada en çok istediğin iki şey. Bir daire ve bir seramik fırını.
Delisiniz siz. Asla böyle bir şeyi kabul edemem dedi Süreyya.
6 aylık kirası peşin ödendi. Boş mu dursun diye sordu Şevki Bey.
Neden yaptınız bunu?
Seni mutlu etmek için. Mutluluğunda benim de katkım olsun istedim.
Bu eve geçemem. Mümkün değil bu.
Yaşlı bir dostunu çok üzersin. Sana istediklerimi yeterince veremediğim ve boşanamadığım için zaten çok üzülmekteyim.
Süreyya, boşuna bilseydiniz sizinle evlenmezdim diyemedi.
Adam o kadar sevgi ve şefkat yüklüydü ki onu kırmak istemiyordu.
Süreyya, gece kalmasan bile eve fırını kullanmak için gel bari ara sıra dedi Şevki Bey.
Süreyya'nın nutku tutulmuştu.
Büyülenmiş gibi fırına yürüdü ve elini uzatıp kapağına dokundu.
Soğuk demirden bir sıcaklık yayıldı parmak uçlarına.
Sanki genç kadına güç, enerji ve ilham veriyordu fırın.
Atölyeye kadar gidip çamurlarımı, malzemelerimi getireyim dedi Freya.
Bir an evvel çalışmaya başlamak istiyordu kendi fırınında.